Ayrım 35. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 381. 93. Güneyden geleli daha bir yıl olmasına rağmen Jenny Camber'ı, o büyük, kalabalık Harlem'de herkes tanırdı. Jackson'da olduğu gibi mavi pembe bluzlar dikiyordu. Ama bu artık eski Jenny değildi. Birçok şeyi anlayabiliyordu. Karavali Şişko Banç'a New York'ta değil miydin öcünü alıp alamayacağını sorması şunun şurasında ne zamanın işiydi? Acısından kimin suçlu olduğunu bilmiyordu o zamanlar. Simidal mı, Love mu yoksa bütün beyazlar mı? Jackson'da yaşlı zenciler New York cennettir demişlerdi. Zenci kırımı yoktur orada, aklına eseni yapabilirsin. Jenny New York'a gelince bunun hiç de böyle olmadığını gördü. Evet, gerçi otobüste beyazlarla yan yana oturabiliyordun ama zencilerin Harlem dışında yaşamalarına izin yoktu. Beyazlar onları tiyatrolarına, kiliselerine sokmuyorlar. Nerede ağır, pis bir iş varsa zencilere yaptırıyorlardı. Bunch, Brewster'a bir mektup yazdı Jenny için. Bilmiyordu mektupta ne olduğunu Jenny ama Brewster kendisini sevecen karşılamış ve hemen bir iş bulmuştu. Geldiğinden bir süre sonra Jenny ona, bütün pislik bizim beyazlardan daha az olmamızda demişti. O da, hayır Jenny demişti, kötü zenciler de vardır, ben seni iyi beyazlarla tanıştıracağım. Jenny toplantılara gitmeye başlamıştı. Profesör McClay'i iki kez dinlemişti. Barış Dostları Komitesi'nde Betty ile tanışmıştı. Brewster'a acısından hiç söz etmemişti ama Betty'ye David'i nasıl sevdiğini anlatmış, ölümünden hemen önce yazdığı mektubu göstermişti. Görüyorsun değil mi? Gururlu olmamı yazmış bana. Betty ona birçok şeyi açıklamıştı. Jenny önceleri yalnızca aşkı, korkuyu, öfkeyi, felaket getiren gökteki yeşil yıldızı ve David'in avucundaki kızıl yıldızı bilirdi. Şimdi ise savaşan insanları görüyor, gururlu olmanın ne demek olduğunu anlıyordu. Joyce, Jenny Camber'dan rastgele söz etmemişti Roberts'a. Ta ne zaman geçirmişti Jenny listesini, onun kızlar için imza topladığını biliyordu ve zenci kızın 7000 imza toplamış olması onu hiç şaşırtmamıştı. Şöyle söylerdi sık sık, Amerika'nın kendine özgü bir paleti var. Karalar hep kızıldır bu palette. Ama Jenny beyazlardan da imza koparabilmişti. Nasıl olmuştu ki? Anasının gözüydü bu kız. Döner dönmez yakasına yapışmak gerekti. Jenny inandırıcılığıyla etkiliyordu karşısındakini. Her sözünde acı, yaşanmış büyük korkular, inanç duyuluyordu. Betty'nin sevdiği adamın tutuklandığını duyunca Jackson yakınındaki ormanı, kaktüsleri, yeşil yıldızı anımsadı hemen. Beyaz olması kurtarabilecek miydi Betty'nin dostunu? Hayır. Onlar insanlar mutlu olmasını istiyorlardı. Eğer onların hakkından gelemezsek beyaz siyah bütün kadınlar ağlayacak. Varşova'nın yıkıntılarına şaşkınlıkla bakıyordu Jenny. David savaşı anlatmıştı ona gerçi ama bunun böyle olabileceğini hiç düşünmemişti. Dünyanın her yerinden insanların koşup bu kongreye gelmelerinin nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Büyük salona girince karşılaştığı görünüm Jenny'yi sarstı. Dünyanın dört bucağından insanlar vardı burada ve hepsi de onun dostuydu. Amerikan delegasyonunun masasına oturdu. Bir yanında Mark James, öte yanında Papaz McGill. Ne çok insan var dedi Mark James ona dönerek. Neden biliyor musun? Çünkü insanlar üç kağıtçılardan çok da ondan. Düşündükleri domuzluğu yaptırmayacak buradaki insanlar onlara. Jenny'nin gözleri salonda koşturuyordu. Renk renk giysiler içinde Çinliler, Hintliler, Polonyalı bir köylü kadın, Araplar, kocaman şapkasıyla bir psikopos. İşte şurada Afrikalı zenciler. Jenny onlarla konuşmak istedi ama İngilizce anlamıyorlardı. İşlerinden birisi Jenny'yi kucakladı. İşte yine de anlaşmışlardı. Herkesin bildiği, tanıdığı çok sayıda ünlü kişi, kendisi gibi sıradan kişilerle yan yana oturuyorlar. Bunca kişi arasında herhalde bluz diken terzi bir kadın da vardır. Sonra birden herkes ayağa kalkıyor ve alkışlamaya başlıyor. Kürsüdeki adam utangaç utangaç gülümsüyor. Ellerini kaldırıp alkışları susturmaya çalışıyor. Julia Curie bu. Jenny hemen tanıyor onu. Betty'nin çalıştığı odada resmi asılı. Kulaklığı takıyor Jenny. Birden salonun duvarları yok oluyor. Her şey apaçık, görünür, anlaşılır oluyor. La Rochelle'li dokerler limanlarında gururla dolaşıyorlar. Gemilere silah yüklemeyeceklerini söylüyorlar. Sicilya tarlalarında köylüler yürüyor. Topraklarını koruyacaklarını ant içip olağanüstü güzel şarkılar söylüyorlar. Yüksek kamışlar arasında Çinliler rüzgar gibi koşuyorlar. Koruyu kurtarmak için bu koşuş. Bolivyalı maden işçileri, katillere yardım etmeyiz biz diyorlar jandarmalara. Volga'nın kıyısında masallarda olduğu gibi yeni bir Stalingrad yükseliyor. Kavurucu sıcaktan bitkinleşmiş fellahlar imza topluyorlar çölde. Yaşlı bir Hintli mutluluk üzerine şiir okuyor. Kendimden söz edeceğim ben diye başladı Sablon konuşmasına. Çünkü benim iki yıl önce düşündüğüm gibi düşünen çok insan var. Gençlik dönemini geride bırakmış bir insanın aldatılmasını, başkalarının elinde oyuncak olmasını anlayabilmek zor olsa gerek. Hele bizim için, Fransızlar için bunu kabul etmek çok zor. Çünkü bizde ufacık bebeler bile kendilerini eski kulağı kesiklerden sayarlar. Hatta insan aldatılıyor olduğundan kuşku duymaya başlasa bile bu kez de yalana sarılıyor. Böylece bağımsızlığını koruyabileceğini sanarak. Beni Rusların savaş istediğine inandırdılar. Gazetelerde bunu yazdılar. Her yerde bunu söylediler. Bunu yaydılar. Bunu söyleyen ya da yazanlardan bir kısmı dürüst kişilerdi. Onlar da aldatılmışlardı. Ötekilerse belki de komünizmden korktukları için buna inanmışlardı. Ben komünist değilim. Komünistlerin söyledikleri ve yaptıkları birçok şey bana yabancı geliyor. İleride belki o noktaya da gelirim, bilmiyorum. Komünistler dünyayı yeniden kurmak istiyorlar. Bunun için de barışı koruyorlar. Ben kör inançlara, eski alışkanlıklara, bağlılıklara değer vermem. Ama açık konuşuyorum. Dünyanın yeniden nasıl kurulacağı konusu üzerinde şimdiye kadar doğru dürüst bir biçimde hiç düşünmedim. Ama eğer yeniden bir savaş olacak olursa hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, hatta yaşamanın, öylece yaşamanın bile olanaksız olacağını çok önceleri anlamıştım. Sayısız yanlışın içine düştüğüm günlerde de anlıyordum bunu. Barışı savunanlar arasında pek çok komünist var. Ben onlara tıpkı direniş günlerinde olduğu gibi, tıpkı Auschwitz'te olduğu gibi yoldaşlar diyorum. Bugün en önemli şey barışın korunmasıdır. Şöyle böyle 2 yıl önceydi, hatta daha bile az. Ama bana çok uzak geçmiş gibi gelir hep. Transok Ajansı'nın muhabiri olarak Moskova'ya gitmiştim. Telaşlı, endişeli dolaşıyordum Moskova sokaklarında. Zaman zaman kuşkuya düşüyordum. Haklı olan ben miyim? Ama daha hiçbir şey görmemiştim. Daha doğrusu anlamıyordum. Benim için çok önemli olan, şu anda hepinizin önünde bir Rus'a teşekkür etmek istiyorum. Krylov'du adı, alçak gönüllü bir doktor. Kulak burun hastalıkları uzmanı olduğunu söylemişti bana. Ama bendeki çok başka, çok korkunç bir hastalığı iyi etti. Körlüğü. İlk kez o açtı gözlerimi. Ama daha uzun süre arandım, şaşırdım, kuşkulandım. Transok'un Praha ve başka kentlere gönderdiği kişilerin, Koster'ın ya da binbaşı Simidal'ın nelerle uğraştıklarını öğrendim. Suçsuz insanları öldürüyordu bu adamlar. Şimdi de öldürüyorlar. Biz şimdi burada kardeşlikten söz ederken onlar gizlendikleri duvar artlarından ateş ediyorlar. Kore kentleri üzerine bomba yağdırıyorlar. Avrupa'da yeni bir savaşa hazırlanıyorlar. Biz bütün dünya insanları durduramayacak mıyız bu savaş gangsterlerini? Sablon, Albay Roberts'ı, yeni Pax Ajansı'nı, Danova'nın cinayet şebekelerini nasıl örgütlediğini anlattı. Salondaki gazeteciler arasında Pax Ajansı'nın muhabiri Dempsey de vardı. Aralıksız not alıyordu önündeki kağıda. United Press muhabiri kulağına eğilip, "Duydunuz mu?" dedi, "sizin ajans için söylediklerini." Dempsey başını salladı ve yazmaya devam etti. Bütün gün Berson'a ne göndereceğini düşünmüş, sonra birden gelen bir esinle yazmaya başlamıştı. Sabahleyin Bristol Oteli'nin önünde kendisini delege sanan ilkokul öğrencilerin imza istemelerini anımsamıştı. Şöyle başlamıştı yazısına. Kongre son derece renksiz geçiyor. Sıkıntıdan bitkin düşen konuşmacılar önlerindeki kağıtlardan birbirinin benzeri konuşmaları okuyor. Rusları övüp Amerikalılara sövüyorlar. Halk seferber edilmiş durumda. Zavallılar sıra olup delegeleri selamlamak zorundalar. Ama onlar bunu gizlemeye çalışmadıkları bir nefretle yapıyorlar. Çünkü ellerinden evlerini, odalarını, hatta yataklarını almakla kalmadılar. Bütün gıda maddelerini semiz ve besili barış yanları için ayırdıklarından açlığa da mahkum etmiş oldular. Sabah otelimden çıktığımda küçük okul çocukları sardı çevremi. Kendilerine bir dilim ekmek vermem için yalvardılar. Onlara birer tane Amerikan çikolatası verdim ve böylece de herhalde kongre dolayısıyla kentlerine gelen konuklar için de içtenlikle selamladıkları tek kişi ben oldum. Birden salona içi kırmızı karanfillerle dolu bir sepet getirdiler ve uzun masanın üzerine koydular. Karanfillerden biri Jenny'nin yanağını okşuyordu. Kürsüye Josephine Jod çıkmıştı. Bu çiçekleri Nice barış savaşçılarına gönderdi. İncecik tüylerin karardı, üstü daha heyecandan titriyordu. Josephine Fransız kadınlarının savaşa karşı nasıl savaştıklarını anlattı. Raymond Dien silah yüklü bir treni durdurmak için rayların üzerine yattı. Benim kentimde, Nice'de halk V2 çerçevelerini denize attığında en önde direniş kahramanlarından Madeleine Lancier ya da bizim kendimize çağırdığımız gibi Mado vardı. Jenny'nin gözünün önüne gencecik bir kadın geldi. 20 yaşlarında, daha yeni evli. Sevgilisi bekliyor kendisine ama o trenin başkalarının ölüm taşıdığını biliyor. Rüzgar gibi geliyor tren tam karşısından. Hemen rayların üzerine yatıyor. Yakalayıp hapse atıyorlar genç kadını. Ve ötekisi masmavi denizin yanında duruyor. Jandarmalar atılıyorlar üzerine ama o silkinip kurtuluyor ve işte çerçeve midir nedir iğrenç alet suların dibini boyluyor. Jenny birden öyle alkışlamaya başladı ki yanında oturan Mark James sevecen bir gülümsemeyle ''Kulaklığımı sağır edeceksin Jenny'' dedi. Koreli Pak Den Ayı konuşuyordu şimdi de. Zayıf bir kadındı. Uzun, beyaz bir elbise vardı üzerinde. Herkes hiç kimseyi dinlemediği kadar büyük bir ilgiyle dinliyordu onu. Jenny'nin yanında yaşlıca bir Amerikalı kadın ağlıyordu. Oğlu Kore'de savaşan Bayan Brawler'dı bu. Pak Den Ayı, sakin, pırıl pırıl aydınlık ülkelerine Amerikalıların ne büyük felaketler getirdiklerini anlatıyordu. Jenny çok iyi anlıyordu. Wright ya da Richmond Jr. da böyle girerlerdi zencilerin evlerine, böyle öldürürlerdi çocukları. Koreli bir kadın sırtında taşıdığı çocuğunu emzirmek isteyince çocuğun artık soluk alıp vermediğini görmüştü. Bir bomba parçası öldürmüştü yavrucağı ama Koreliler teslim olmamışlardı ve olmayacaklardı. Gururluydu onlar, kurtaracaklardı yurtlarını. Pak Den Ayı sözlerini bitirince herkes ayağa kalktı. Kimileri ona doğru koştu, elini sıktılar, kucakladılar. Papaz McGill de onların arasındaydı. ''Suçsuz, saf Amerikalıları bağışlayın.'' dedi Koreli kıza. ''Olanlarda onların hiçbir suçları yok. Bu savaşa girişen kötü kişiler Tanrı'nın ve insanların önünde hesap verecekler.'' Bayan Brawler hala ağlıyordu, gözyaşları içinde. ''Lütfen söyleyin ona.'' dedi çevirmen kıza. ''Çok utanıyorum. Oğlum Kore'de.'' Jenny bir kenarda duruyordu. Sonra ürkek ürkek Koreli kızın yanına gitti. Ne diyeceğini, duygularını nasıl dile getireceğini bilemiyordu. Birden Pak Den Ayı onu kucakladı. Jenny kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Dayanılmaz bir yürek acısı ve mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Profesör Kenneth komisyon toplantısından memnun döndü. Çok büyük bir iş bu yapılan diyordu. Gerçek bir barış programı düzenleniyor. Sovyet delegelerin her öneriye hayır diyeceklerini sanmıştı başlangıçta. Oysa herkesi dikkatle dinliyor ve son derece ölçülü önerilerde bulunuyordu Sovyet delegeleri. Önerilerine getirilen değiştirmeleri de kabul ediyorlardı. Onlarla anlaşılabilir, bunu iyice anladım bugün. Memnundu Kenneth. Kürsüde ise Paraguay delegesi konuşuyordu. Öğrenci Mariano Alonso barış için öldü. Korkunç işkenceler yaptıktan sonra öldürdüler onu. İşte onun kanlı gömleği. Barış kongresine getirdim onu. Jenny David'i anımsadı ve elleriyle yüzünü kapadı. Konuşmacılar birbiri ardı sıra kürsüye çıkıyorlardı. Sert, katı hukukçulardan, papazlara, köy ve ev işlerinden başka bir şey düşünmeyen kırmızı yanaklı köylülere kadar çok çeşitli insanlardı bunlar. Birmanyalı'dan sonra Norveçli, ondan sonra da bir İngiliz muhafazakar ve Antil adalarından bir zenci konuştu. Cam kulübeler içindeki çevirmenler ter içinde söylenen her cümleyi anında çeviriyorlardı. Gazeteciler telefon kulübelerinin başına birikmişler, aldıkları notları Buenos Aires'e, Kalküta'ya, Kahire'ye bildiriyorlardı. Oturumlara gece de devam ediliyordu. Delegeler bazen gülüyorlar, bazen öfkeleniyorlar, bazen alkışlıyorlardı. Kongre hummalı bir çalışma içindeydi. Jenny kendisinin de büyük ve güç bir iş yaptığını anlıyordu. Savaşa karşı kurulan band yükseliyordu. İki oturum arasında Mark James bir grup delege ile birlikte Varşova'yı dolaştı. İşte diyordu James gördüklerini anlatırken, bir memlekette dala verici olmayınca böyle olur. Naziler taş taş üstünde bırakmamışlar kentte. Ama görmek gerek Polonyalılar neler yaşamışlar. Bir de biz de yapılanları hızla yapıyoruz diye övünürler. Oysa burada daha da hızlı yapıyorlar. İnsanlar yaptıklarının kendileri için olduğunu biliyorlar. Döndüğümüzde anlatacak çok şeyimiz olacak. Tabii ağzımızı da tıkayabilirler bu arada. Çünkü görülüp duyulmamış bir domuzluğa hazırlanılıyor şu sıralar Washington'da. Pax muhabiri Dempsey'nin canı sıkılıyordu. Ne lanet bir işti bu böyle. Yazacak bir şey olmadığı gibi kızıl canavarlarla aynı kafeste oturmak da katlanacak gibi değildi. Alçak heriflerin ne yapacakları belli mi olurdu? Ama Rogi'nin konuşmasına kadar kalmak gerekti. Skandal çıkaracağına söz vermişti Rogi. Kuşkusuz çok çok 3-5 kişi izlerdi onu ama bu yine de yazılacak bir şeyin çıkması demekti. Pak Den Ayı selamlamak için delegeler ayağa kalkınca korkan Dempsey de yerinden fırlamıştı. Sonra kendini savunarak meslektaşlarının bu davranışını açıklamaya çalışmıştı. Hepinizden çok daha zor bir durumum var benim. Ajansıma nasıl çattıklarını sizler de duydunuz. Hemen hanımlarla selamlaşmak için ayağa kalkılması adettir biliyorsunuz. Benim yönümden bu basit bir incelik gösterisidir. Eric Scheller kongreye üçüncü gün geldi. Gece gizlice geçmişti sınırı. Konuşmasında şunları söyledi. General Davis'in Alman tümenlerine bağladığı umut boşa çıkacaktır. Adenauer ve von Mals'la anlaştı, o halkla değil. Naziler Varşova'yı yıkmışlardı ama Varşova yeniden canlandı. Kahramanlar ölümsüzdür ama katiller değil. Nazi ordusu yeniden canlandırılamaz. Biz izin vermeyeceğiz buna. Bunu burada, Varşova'da böylece belirtiyoruz. Büfede dede yaklaştı Erik'in yanına. Bizim Pino'nun da sizin Fon Mals'tan geri kalır yanı yok. 42'de aralarından su sızmıyordu. Şimdi neden aynı şey olmasın? Yalnız anlaşabilmeleri için arada bir engel var. O da biz. Öyle değil mi? Erik neşeyle güldü. Hiç şüphesiz öyle. Şu da var ki siz şimdi bizden daha ileridesiniz ama göreceksiniz, yetişeceğiz size. Söz sırası gelen Jenny Camber çıktı kürsüye. Ömrümde ilk kez konuşuyorum böyle büyük bir toplantıda ve çok heyecanlıyım. Sıradan bir zenci kızım ben, terziyim. Geçen yıla kadar Jackson'da oturuyordum. Mississippi'de bir kenttir Jackson. Fransız gazeteci Sablon bu kürsüden konuşurken bağırmamak için kendimi güç tuttum. Çünkü kendilerini benim de tanıdığım bir takım insanlardan söz etti burada. Binbaşı Smiddle Jackson'da korkunç bir program düzenlemiştir. Postacı Bang'ı üzerine benzin döküp yaktılar. 4 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüler. Smiddle eskiden de saldırtırdı adamların üzerimize. Her yıl bizlerden bazılarını da asarlar ya da üzerine benzin döküp yakarlardı. İşte Sablon'un sözünü ettiği katillerin asıl yerleri. Onlar önce öz kentlerinde öğrendiler cinayet işlemesini, sonra bunu her yerde uyguladılar. Richmond Junior'ı belki Kore'ye göndermemişlerdir ama gönderdikleri öteki kişilerin de her biri birer Richmond Junior. Bizim ülkemizi yöneten insanlar neden savaş istiyorlar? Açgözlü ve zalim hepsi de çünkü. Bir dostum vardı, Senatör Love'un çiftliğinde çalışırdı. Onu tutukladılar ve elektrikli sandalyeye oturtmak istediler. O da kendini astı. Ölmeden önce gururlu olmamı yazmış bana. Ben de gururlu olmaya çalışıyorum. Amerika'ya döndüğümde eskiden olduğundan çok daha iyi mücadele edeceğim. Çünkü burada bütün dünyada ne kadar kalabalık olduğumuzu gördüm. Artık sırtımda iki kanat var. Dostum savaşa katılmıştı. Amerikalı subayların zenci askerleri güldüklerini anlatırdı bana. Oysa o sıralarda bize Hitler'e karşı savaştığımızı, çünkü onun başka halkları ezdiği, Yahudileri öldürdüğü söyleniyordu. Dün Polonyalı bir kız Varşova'yı gezdirdi bana. Katillerin burada neler yaptıklarını gördüm. Polonya'nın özgür olması, Almanların ve Smiddle gibi Amerikalıların bulunmadığı bir ülke olması ne büyük bir mutluluk. Bu yüzden çalışıyor zaten gece demeden, gündüz demeden. Polonyalılar yıkılan kentlerini yeniden kuruyorlar. Dün geceki oturumdan dönerken projektör ışığında çalışıldığını gördüm. Yapılan bu evler sanki benimmiş gibi sevindim. Richmond, Jackson'da ev yaptığında hiç sevinmiyorum ama burada seviniyorum. Polonyalı kız eski getoları gösterdi bana. Kalıntıları hala duruyor. Bakmak bile tüylerini ürpertiyor insanın. Yahudileri tutarlarmış burada Almanlar. Anlaşılır bir şey bu benim için. Bizim Jackson'da da kentin belirli bir bölümünde otururuz zenciler. Polonyalı kız Yahudilerin bu getolarda nasıl ayaklandıklarını, nasıl eşitlikten uzak bir savaşta yok olup gittiklerini anlattı. Ben Jackson'lı zenci kadın, onların onurları uğruna can veren insanların anıları önünde saygıyla eğildim. Çok zor bir durumumuz var Amerika'da bizim. Yalnızca zenciler değil, sözünü ettiğim bütün dürüst onurlu insanlar için aynı durum söz konusu. Profesör McLean geçenlerde tıpkı Howard Fast gibi tutuklanıp hapse atıldığını ve Garston'un casusluktan yargılanacağını herhalde duymuşsunuzdur. Oysa Garston'un tek suçu barış istemesi ve Stockholm çağrısına imza toplamasıdır. Bir sevgilisi var Garston'un. Ben de tanıyorum kendisini ama burada adını veremem. Burada anlatılan Fransız kadın kadar cesur bir kadındır o da. Ve onun gibi pek çok kadın vardır Amerika'da. Sizlerden halkımızı, aramızdan çıkmış bir avuç alçak, namussuza bakarak değerlendirmemenizi rica ediyorum. Amerika'yı onun yüreğini ileride göreceksiniz. Bizde gazeteler Rusların düşmanımız olduğunu yazarlar hep. Smiddle'ın adamlarınca öldürülen arkadaşım elbette bir Rus albayın elini sıktığını anlatmıştı bana. Arkadaşım ölürken de hatırlamış bu olayı. Bana yazdığı mektupta bundan söz ediyordu. Ben biliyorum, Sovyet halkı barış istiyor. Odamda Stalin'in portresi asılıdır. Sovyet delegesi Sebarşin konuştu az önce burada. Bir tek sözcük kaçırmaktan korkarak dinledim onu. Ve bütün söylediklerini yazdım. Amerika'da hepsini tekrarlayabilirim. Sözünü ettiğim arkadaşım aramızda değil şimdi. Öldürdüler onu. Ama ben hem kendi adıma, hem onun adına ve hem de beyaz siyah başka birçok dostum adına Sovyet delegesi Sebarşin'in elini sıkmak istiyorum. Burada yeni bir dünya gördüm. Zenci olduğum için hiç kimse uzak durmadı bana. Polonyalı kız bana Varşova'da kalmayı isteyip istemeyeceğimi sordu. Yurduma dönmek istediğimi söyledim ona. Muhakkak ki burada çok daha rahat bir yaşantım olurdu. Ama ben Amerika'yı seviyorum. İnsan hayatta bir kez doğuyor, bir kez ölüyor ve bir tek vatanı oluyor. Benim babam Jackson yakınlarında bir çiftlikte çalışırdı. Annem de orada çalışırdı. Ben de orada doğdum. Sarı Irmağın kıyısında. Adam boyundan daha yüksek kaktüsler, ormanlar vardır orada. İnsan gerektiğinde tıpkı Koreliler gibi, tıpkı Paraguaylı öğrenci gibi ve tıpkı Stalingrad kahramanları gibi vatanı için ölmesini bilmelidir. Ben ilkokulu bitirdim. Daha çok okumaya çalışıyorum ama pek az şey biliyorum daha. Delegasyonumuz arasında bilginler de var ve bütün delegelerimiz benden daha yaşlı. Sizlere bir tek konuda söz verebilirim. Başıma ne gelirse gelsin, insan için, kardeşlik için, barış için savaşacağım. Ben Jenny Camber, Harlemli terzi kız. Ant içiyorum burada. Jenny kürsüden inince Sebastian'ı buldu yanında. Heyecanlı duyulur duymaz bir sesle. David Harrison da adı dedi. Ruslar ona küçük kızıl bir yıldız armağan etmişlerdi. Sebastian'ı kucakladı ve gülümseyerek gözlerinde biriken yaşları sildi. Son iki gece Sebastian ne yatmış ne de uyumuştu. Karar tasarıları üzerinde çalışmış, çevirileri karşılaştırmış, delegelerle sohbet etmişti. Profesör Kenneth'a biyologlar arasındaki tartışmanın barışçıl işbirliğine engel olamayacağını açıklaması gerekmişti. Fransız Lecroix, uluslararası denetim kavramının açıklığa kavuşturulmasını istiyordu. İngiltere delegesi Bayan Lynn MacArthur'ın her ne kadar Kore'de bir takım canavarlıkların yapılmasına izin verdiyse de uluslararası bir yargılama yapılmadan böyle açıkça suçlanmaması gerektiğini savunuyordu. Sebastian sakin, dostça yanıtlar veriyordu bütün bunlara. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelip Varşova'da toplanan bu insanların her birinin çeşitli sosyal gruplardan olduğunu ve onları burada bir tek şeyin savaşı önlemek topladığını biliyordu. Yurttaşlarının beklediği bir takım önyargıları göz önüne almak zorundaydılar. Hatta onlarla aynı önyargıları da paylaşıyor olabilirlerdi. Sablon'un da çok güzel belirttiği gibi çokluk kurtulamıyordu bu önyargılardan. Sovyet delegasyonundaydı herkesin gözü. Kimileri sonsuz bir güvenle, kimileri korkuyla bakıyorlardı. Onlara kızmak, duygularını belli etmek doğru değildi. Şu son sıralar Sebastian kendini hiç iyi hissetmiyordu. Yazın bir yere gidip dinlenme planı gerçekleşmemişti. Meşelere ilişkin önerisi tartışma konusu olmuştu. Böyle durumlarda hep görüldüğü gibi karşı çıkanlar olmuş, tek tek rastlanılan bir takım başarısızlıkları öne sürmüşlerdi. Yazmak, konuşmak, kanıtlamak gerekmişti. Hemen sonra da uçakta saat 5'te yan yana dikilecek meşe cinsleri konusundan uluslararası denetim sorununa geçmişti. Sürekli mi yoksa periyodik mi olmalıydı denetim? Stockholm'u anımsıyordu Sebastian. Katakomplarda yapıyorduk orada oturumlarımızı. Halkın bizimle ilgilendiği yoktu. Gazeteciler imza toplanması fikrine gülüyorlardı. Ve derken Varşova, görülmemiş bir şey bu. Hükümetleri aşarak doğruca halka, sıradan insanlara başvurduk. Yüreklendi insanlar. Yükseltecekleri seslerinin birçok şeyi çözümleyeceğini anladılar ve gururla koydular imzalarını çağrıya. Londralı avukat sekreterlerinin imzaları tam onlara özgüydü. Açık, okunaklı, düzgün. Çinliler birkaç kilometre uzunluğunda ve üzeri hiyeroglifimsi imzalarla dolu bir ipek şerit getirmişlerdi. Balta girmemiş Afrika ormanlarında yaşayan zenciler imza yerine ağaçlara birer çentik atmışlardı. İnsanlık sözünü söylemişti. Profesör Dumas, Stockholm'de engelleri yarıp geçerek halka ulaşmak gerektiğini söylemişti. Ne yazık ki öldü, şu salonu göremedi. Jenny kendisini kucakladığında kızın gözlerinin sevgi ve acıyla dolu olduğunu görmüştü. Her şey vardı bu gözlerde. Öldürülen dostunun anısı, büyük umutlar. Bu gözler Lelia'nın gözleriymiş gibi geldi Sebastian'e. Savaştan söz ettikleri gece o da Kuksa'ya böyle bakmıştı. Beyaz olsun, kara olsun, nasıl da benziyordu insanlar birbirlerine ve bu çok karmaşık, bu dolambaçlı hayatta nasıl da yalın ve herkesce anlaşılır bir gerçek vardı. İnsan sevgisi dedikleri. Sebastian'ı daldı düşüncelerden Pierre Cot sıyırdı. Saldırı kavramının tam belirlenmesi konusunda konuşmak istiyordu. Sovyet delegasyonuna soluk aldırmıyorlardı. Mark James'in Rus işçileriyle konuşması gerekti. Dede Moskovalı bir öğretmen kızla söyleşiyordu. Kübalı bir ozan Fadeyev'i arıyordu. Sovyet Yazarlar Birliği eski genel sekreteri, ünlü romancı. Erik genç bir Çinli ile birlikte dünya haritasının önünde duruyordu. Birbirlerini anlayamıyorlardı. Yakınlarında da çevirmen yoktu. Erik bir eliyle Şangay'ı, ötekiyle Elbe'yi gösterdi ve gülümsedi. İşte bu kadar aramız. Çinli de güldü. Hafif, belli belirsiz bir gülümseyişti bu. Ama insanın içine büyük bir rahatlık veriyordu. Dempsey öfkesinden kuduracak gibiydi. Rock kazıklamıştı kendisini. Skandal falan çıkmadığı gibi çıkacak gibi bir durumda yoktu. Rock konuşurken birkaç genç İtalyan ıslık çalmış, Dempsey kulaklarını dikip canlanmıştı. Başlıyor ama başkan hemen önündeki zili çalmış, Rock da protesto anlamında gösterişli bir şekilde kürsüden inip gideceğine konuşmasını okumaya devam etmişti. Yazılacak şey değildi bunlar. Dempsey doğruca elçiliğe gitti. Herhalde bir telgraf gelmiştir. Washington'dan yeni bir yönerge falan. Marston, dedi elçilik sekreteri, artık kongreye ilişkin yazı göndermemenizi bildiriyor. Bunun yerine Polonyalılarla konuşup burada buluşunuzdan yararlanmalıymışsınız. Dempsey can sıkıntısıyla esnedi. Varşova'da bir hafta daha kalıp ne yediği belirsiz bir takım adamlarla konuşmak hiç de çekici gelmemişti ona. Bezginlikle, olur dedi, ne yapalım, konuşuruz. Söyleyin bakalım, hoşunuza gidiyor mu Kızılların Varşova'da kurdukları çadır tiyatrosu? Sekreter gülümsedi. Beklemek gerekirdi bunu. Ama doğrusu adamlar mükemmel becerdiler bu işi. Elçi dün Kore kampanyasını Noel'e kadar bitirsek bile bunun Avrupa'da Varşova'nın yarattığı etkiyi karşılayamayacağını söylüyordu. Dempsey saatine baktı. Bristol'e kadar gidecek zamanım var. Bir yemek yerim. Vodka da fena değil orada. Vodka içmem şart. Cesaretlenmem gerek. Son akşam delegeler tribünde ayakta dururken önlerinden ellerinde meşaleleriyle Varşova halkı geçti. Alevler gecenin karanlığında titreyip sönecek gibi gelirken tersine daha bir canlılıkla yanıyorlardı. Onların bu canlı, bu coşkun yalımları insanların yüreklerinde yaşayan büyük umudu yansıtıyor gibiydi. Sonra havai fişekler aydınlığa boğdu kenti. Korkunç yıkıntılar, yüksek yeni evler, yapılmakta olan evlerin önündeki iskeleler, fabrikalar, vistül, gettoların külleri, halkın acısı, halkın görkemli sevinci, halkın büyük umudu. Yüz binlerce insan gökyüzüne bakıyordu. Son kez kocaman bir ateş topu yukarılarda parçalandı ve küçük bir kızıl yıldız bulutlar arasında asılmışçasına öyle kaldı. Jenny gözleri yukarıda mırıldandı. Aşkım, ömrüm benim. 35. ayrımın sonu, sayfa 393.